Ayrım 13.
Acımın ilk bir ayında NYU'daki sene sonu final imtihanları, acılı gerçeğimden kaçışım için en büyük yardımcım oldu. Zaten uykuya gitmekten korktuğum geceler, kitaplarım, notlarım arasında kendimi olağanüstü bir inatla derslerime veriyor ve zamanın bir an evvel daha hızlı geçmesini ve içimdeki acıyı, yarayı biraz sarmasını ümit ediyordum. Steinler'ın Southampton'daki yazlıkları adeta terapi adresimdi. Beni hiçbir aktiviteye katılmam için zorlamadan kendi halime bırakırlardı ama uzaktan uzağa da her acı tebessümümü, gözümdeki yaşı takip ettiklerini hissederdim. Yalnız başıma anılarımla kalma ihtiyacımı anladıkları için onlara müteşekkirdim. Bazen hislerimin ve yalnızlığımın yoğunluğuyla başa çıkamadığımda hıçkırıklarla daralan yüreğim haykırarak rahatlamak isterdi. Böyle anlarımda okyanus kıyısında yürüyüşe çıkar, ıssız kumsalın bir ucunda denize bakarak ağlar, ağlar, ağlardım. Ta ki gözümde yaş kalmayana, ağlamaktan yorgun düşene kadar. Denizin kumsala yığılan dalgalarında, okyanusun kokusunda, esintisinde, etrafımdaki her şeyde Nesim'i görüyordum. Sanki ona dokunuyor, onu kokluyordum. Onun aynen Nigel gibi suların kapkara derinliğinde bir yerlerde sürüklendiği gerçeği beynime vurduğu an, yüreğimi sanki yırtıcı kuşlar parçalıyor, tarifi imkansız acılar içinde kalıyordum. Amerika'ya gelirken Lusitanya'da tanıştığımız Dorsey'ler, Doherty'ler, Mr. Mackenzie hepsi o faciadan sonra gelip beni ziyaret ettiler. Üzüntüleri ve bana besledikleri sempati öylesine derindi ki, sanki onlarla 5 günlük bir yolculuktan daha fazlasını paylaşmıştık. Belki de öyleydi gerçekten. Sonunda yüzlere mezar olan bir geminin şaşasını beraber yaşamıştık. Son yolculukta da Nesim gibi herhangi birimiz daha olabilirdik orada. Sanki yaşadığımız keyif anlarından ziyade facia bizi bağlamıştı. Bankadaki paramız ve Stein & Stein'daki portföyün getirisi beni ve Celeste'i bir süre daha yaşatacak gibiydi. Ama bir müddettir babamın para transferi yaptırabilmesinin imkansız hale gelmesi ve hem benim hem de Celeste'in işinin olmaması beni korkutuyordu. Ezra hesaplarımla şahsen ilgilenmesine rağmen hazırın bir müddet sonra sona ereceğini görebiliyordum. 5. caddedeki dairenin kirası, Celeste'in ve benim üniversite masraflarımız, alıştığımız yaşamın kalitesini aynen devam ettirebilmemizi zorlaştıracaktı. Babamın açıkça bahsetmemesine rağmen İstanbul'daki hayatın ne kadar zorlaştığını hissedebiliyordum. Ailemin benim için çaresizlik hissetmesine gerek bırakmayacak bir çözüm bulmalıydım, hem de acilen. Ancak New York'taki iş imkanları da harpten nasibini almıştı. Savaş her yerde olduğu gibi burada da, her ne kadar kendi topraklarında savaşmasalar bile, bazılarını daha zengin, bazılarını ise daha fakir yapma özelliğini koruyordu. İş yerleri küçülüyor, küçükler kapanıyor, işsizlik süratle artıyordu. Bu durumda Celeste ve benim, değişik milliyetlerimizle, misafir ve öğrenci olduğumuz bu ülkede ne iş yapabileceğimizi, nasıl ayakta kalabileceğimizi düşünmeye başlamıştım. Ezra ile oturup yaptığımız bir planlamayla, finansal imkanlarımın ne kadar idare edeceğini anladıktan sonra, elimdeki paranın yarısını hiç yokmuş farz etmeye ve diğer yarısıyla yaşayacak şekilde hayat standardımızı küçültmeye karar verdim. Sevgili Celeste, Paul'ün evlenme teklifini kabul edip garantili bir düzene sahip olacağına, benimle kalıp hayatı göğüslememde yardımcı olmaya kararlıydı. Onu defalarca mutluluğu için karşısına çıkan bu fırsatı değerlendirmesi için ikna etmeye çalıştıysam da muvaffak olamadım. "Hayır küçüğüm, hayır," diyordu. "Bu yolculuğa beraber çıktık. Bütün güzellikleri beraber yaşadık. Şimdi de bu zor zamanı el ele geçireceğiz. Aşk bekleyebilir." Bense aşkın belki de beceremediği tek şeyin beklemek olduğuna inandığımdan onun nihayet bulduğu karşılıklı sevgiyi yitirmesini istemiyordum. Ancak Paul o kadar nazik ve bana karşı merhametliydi ki Celeste'i benden ayırmak için hiçbir şekilde tavır koymadı. Aşkları da hiçbir kesintiye uğramadı. Şimdi düşünüyorum da yaşadığım trajedilere rağmen hayatımda çok da güzellikler ve kolaylıklar yaratan dostlarla çevrilmekle kaderin beni neredeyse kollamak istediğine inanacağım geliyor. Gerekli görmeme rağmen 5. caddedeki daireden ayrılıp ayrılmamakta kararsızdım. Evin her köşesindeki hatıraların bende uyandırdıkları bir türlü beni bırakmıyordu. Baktığım her yerde, attığım her adımda Nesim'i görüyor, sesini duyuyordum. Koridorları dönerken karşıma çıkacağı, yatak odasına girdiğimde beni orada beklediği hissine kapılıyor. Piyano çalarken tuşlardan gözlerimi ayırdığım her an, onu yanı başımda, aşk dolu gözlerle beni seyrederken göreceğimi hayal ediyor. Bazen bedenimde kollarını, saçlarımda, alnımda dudaklarını hissediyordum. Bütün bunlar ona artık fiziksel olarak sahip olmadığım gerçeğinin yüreğimde, ruhumda yarattığı acıya biraz olsun dayanmamı sağlıyordu. Ama buradan ayrılırsam bütün bunları ardımda bırakmış olacaktım. Yeni taşınacağım evde ne kadar yabancılık ve yalnızlık çekeceğimi düşününce burada kalmak için her fedakarlığı yapmaya hazır olduğuma karar verdim. İş bulmam konusunda Ezra imdadıma yetişti. Yakın bir dostunun Madison Avenue'daki sanat galerisindeki işi büyük bir mutlulukla kabul ettim. Hiç ummadığım kadar mükemmel bir tesadüftü. Üniversitedeki derslerimi iş saatlerimle ayarlamam pek kolay olmadı. Patronum Eva Florsheim, kendisi çok genç yaşta dul kalmış ve hayatını yeni baştan kurma mücadelesi vermiş bir kadındı. Ve bana elinden gelen desteği vererek hem okumamı hem çalışmamı imkanlı kıldı. Bu arada Celeste de Barnes & Noble's yayın evinde anlaşmalı tercüman olarak iş bulmuştu. İlk maaşımı aldığım Ekim sonunda evde Ezra'ya teşekkür bahanesiyle verdiğim davet, aslında Nesim'in New York'tan ayrıldığı günden itibaren bana destek olan tüm dostlarımıza şükran yemeğiydi. Celeste'le birlikte yemeği hazırlayıp sofrayı kurarken tuhaf bir his duydum. Bu evde verilen en son davet 7 Mayıs'taki yaş günü partimdi. Şimdi sanki zamanda geriye gitmiş, kocam için duyduğum endişeyle hevessiz ve huzursuz hazırlandığım ve onun ölüm haberiyle dünyamın karardığı akşamı yeni baştan yaşamak üzereydim. Celeste her zamanki dikkatli tavrıyla ruh halimi fark etmişti. Beni karamsarlığımdan kurtarmak için en seveceğim bakış ve ses tonuyla moral vermeye çalıştı. Küçüğüm, seni tekrar hayata dönmüş görmekten çok mutluyum. Sonra elindeki tabakları masaya bırakıp gözlerimin içine bakarak yanağımı okşadı. Aşacağız bunu bebeğim, beraber aşacağız, inan bana. Onu rahatlatmak isteğiyle gülümsedim. Biliyorum sevgili Celeste. Ama sensiz ne yapardım ben onu bilemiyorum. Sen her şekilde başa çıkardın küçüğüm. Kendinin zannettiğinden çok daha kuvvetli bir kadınsın sen. Öyle mi dersin? Hiç şüphen olmasın. Sanırım artık içinde olduğum daimi hüzün psikolojisinden biraz olsun sıyrılmaya ihtiyacım vardı. Uzun zaman sonra ilk defa sözler içime huzur ve güven vermişti. Gece korktuğumun aksine hayatıma yeni bir dram getirmeden geçti. Masada herkesin benim yanımda ölümden bahsetmemek için özel bir itina göstermesine rağmen ister istemez konu dönüp dolaşıp harbe ve yarattığı kıyıma, kayıplara geliyor. Sonra mahcubiyet içinde lafı değiştirmeye çalışıyorlardı. Gülümseyerek onları rahatlatma ihtiyacını hissettim. "Lütfen," dedim. Lütfen hayatı normal akışında yaşayabilir miyiz? Unutmayın ben de sizinle aynı dünyadayım. Sanki başka bir zaman dilimine aitmişim gibi yanımda konuşmaktan korkmayın. Ölümün de yaşam kadar parçamız olduğunu artık kabul etmiş olmam lazım değil mi? ve benim gerçeklerimi kabul etmemde en büyük desteğim olan siz sevgili dostlarıma kadeh kaldırmak istiyorum. Kadehler kalktıktan sonra sol yanımda oturan Ezra masanın üzerindeki elimi tuttu ve yavaşça sordu. Emin misin prenses? Neden? Ölümü kabullendiğinden. Sağ elimle bakışlarımı yönelttiğim şarap kadehimin tijini döndürdüm. Hemen cevap verememiştim buna. Sanırım dedim. Ama gözlerin öyle demiyor. Gözlerimi kadehten ayırıp ona baktım. Benim için yüreğinin ağladığını görebiliyordum. Minnetle gülümsedim. Ne diyormuş gözlerim sevgili Ezra? Lalik Lady için bana söylediklerini hatırlıyor musun? Birden 1913 yılında Ezra'nın evine ilk gidişimi hatırladım. Nesim'le henüz plazada kaldığımız zamanlardı. Kapıdan girdiğimiz an, siyah, beyaz, bordo mermerlerle desenlendirilmiş geniş antrede, tam karşımızda, kübik resimlerle şekillendirilmiş cam dresuvarın üzerinde, insan boyuna yakın lalik nü heykel kollarını iki yana açmış, ellerindeki meşalelerde yanan mumlarla bizi karşılamıştı. Sonra 1914 yılbaşı davetine gittiğimizde bu muhteşem heykeli yine uzun uzun seyretmiş, onun buzlu saydam gövdesindeki ince işçiliğe hayran bakarken parmaklarımı antik Grek güzelliğindeki yüzünde gezdirmiştim. Özel sipariş olduğunu söylemiş, hayalimdeki kadını anlattım, ortaya bu çıktı demişti Ezra. Bunun üzerine bir sohbet geçmişti aramızda. O akşamı hatırladıktan sonra o nispeten keyifli, aldırmaz, umursamaz zamanlarımın anısına tebessümle cevapladım. Evet, sana hayal kurmana gerek olmadığını, New York'un bu güzellikteki kadınlarla dolu olduğunu söylemiştim. Sen de bana yanılıyorsun, ben sadece bedenden bahsetmiyorum. Siparişimi verirken hayalimdeki kadının ruhunu da tarif ettim demiştin. Ve sen de harika bir benzetme yapmıştın. Sorarak baktım. Ne? Kristalde dondurulup uykuya saklanmış bir aşk gibi demiştin. Zaten bu benzetmem üzerine dairemize ilk taşındığımızda Ezra heykeli bana hediye etmişti. Gerçekten nasıl hatırladın? Çünkü o kadar bakan içinde, ona senin kadar romantik yaklaşan ve güzelliğini bu kadar mükemmel ifade eden kimse olmamıştı. Sonra devam etmiştin. Aylardan sonra ilk defa içimden gelerek küçük bir kahkaha attım. Aman Tanrım, ne kadar çok konuşmuşum. Ezra gözlerimin içine bakarak devam etti. Sanki dokunulsa, okşansa, canlanıp dışarı çıkacak demiştin. Eli hala elimi sıkı sıkı tutuyordu. Janine Stein'ın hayatından memnun bakışlarını yakaladığım an, yanaklarımın kızarmasını engelleyemedim. Ezra ile aramda bir şeyler olduğunu düşünmeleri fikrinden rahatsız olmuştum. Peçetemi düzeltmek bahanesiyle elimi çektim. İşte dedi, aynen kendi yaptığın bu tarif gibisin şu anda. Acınla beraber hayata ait her şeyi dondurup, içinde bir yerlerde saklıyorsun, aynen Lalik Lady gibi. Cümlenin devamını duymak istemiyordum. Ezra'ya doğru kadehimi kaldırıp gülümseyerek sözünü kestim. Sevgili Ezra, merak etme. İnan endişe edilecek bir şey yok. Bana en başından beri verdiğin destek için sana minnettarım. Tek istediğim gözlerinin yeniden pırıldadığı günü görmek prenses. Ona teşekkür edip sağ tarafımda oturan babasının bir sorusu üzerine onunla sohbete devam ettim. Ancak Ezra'nın söyledikleri kafamın içinde yankılanıp durdu. Gecede aksayan bir şey olmamasına, misafirlerimin memnuniyetine rağmen iç dünyamın durgunluğunu hissedebiliyordum. Yüreğimdeki acıyı dondurmak için harcadığım çabanın göz bebeklerime de yansıdığının farkındaydım. Karlar Kraliçesi'nin esir aldığı Kay gibi kalbim, ruhum buz tutmuştu. Ancak birkaç kez duyduğum gülüşüm, dudaklarımdan hafif bir rüzgar geçmiş kadar sakin, sohbetimse çok farklı bir zamanda, farklı bir hayatı anımsarken, yaşadığım anda kalmakta zorlanır gibiydi. Bunu atlatmam daha uzun zaman alacaktı. Sayfa 111. Bitmeyen özlem. 1917 yaklaşıyordu. Kendimi derslerim ve galerideki işim arasındaki çılgın tempoya özellikle bırakmıştım. Mutlu bir kadın olmasam da en azından günlük hayatın enerjisini yakalamış, yaşama karşı sorumluluklarımı yerine getireceğim kuvvete kavuşmuştum. Eva Florsheim'ın yanında çalışmak, üniversitede okuduklarımı pekiştiren ikinci bir okula gitmek gibiydi. Kanada'dan dönme zamanları yaklaşan ev sahibim Kennedy'ler, orada kalış sürelerini uzattıklarını bildirmişlerdi. Bu haberle ne kadar rahatladığımı anlatamam. Nesimin artık geri dönmeyeceğini kabullenmiştim. Ama anılarım da her zamankinden daha kuvvetli yaşamaktaydı. Ne var ki artık onu yanımda, karşımda, kollarımda hissettiğim zaman bunun aldatıcı bir hayal olduğu düşüncesiyle hüzne kapılmıyordum. Gerçeği benimsemiş ve kaderin bana bu yolu çizmiş olduğunun bilincinde hayali beraberliğimizin tadını çıkarmaya ve mutlu olmaya çalışıyordum. Görüntüler beni terk ettiği zaman da heyecanla tekrar geri geleceği anı bekleyerek yaşıyordum. Bu çok sıhhatli bir davranış mıydı bilemiyorum. Tek bildiğim bana hayatı göğüslememde, akıl ve ruh sağlığımı korumamda yardımcı olduğuydu. Yılbaşı akşamı yine Ezra'nın geleneksel partisine çağrılmıştık. Ne garipti ki insanın hayatına ilk girdiğinde yadırganan ve kendi kurallarını yaratan acılar, şoklar daha sonra devam ediyorsa, insan onlara rağmen hayatını alıştığı düzeni nispeten andıracak şekilde yaşamaya devam ediyor. Nesim'in ölümünden sonra ilk kez bir davet için evden çıkacaktım. Gerçi aynı apartmanda oturduğumuz ve benim için neredeyse bir ağabey olan Ezra ile birbirimizi ziyaretimiz artık iki iyi dostun komşulukları gibi olağan hale gelmişti. Beni yılbaşı gecesiyle ilgili tek rahatsız eden, eğlenmek üzere bir araya gelecek kalabalık bir misafir grubu arasında kendimi nasıl hissedeceğimdi. Nesimsiz bir yılbaşı kutlamasına hazırlanmak, artık hayatımı bundan sonraki yıllarında onun olmayacağının yüksek sesle kabulü gibi geliyordu. Gerçi bu fikri artık yadırgamayacak kadar kabullenmeye başlamış olduğumu sanıyordum ama yılbaşı akşamı davete hazırlanırken gardıroptan ilk ve son kez 1914 yılbaşında giydiğim elbisemi çıkardığımda aslında halen günlük seçimlerimi Nesim'i etkilemek üzere yaptığımı fark ettim. İlk defa giydiğimde bunun yılbaşı ruhuna ve şıklığına çok uyacak bir elbise olduğunu düşünmüştüm ama esas amacım sevgilimi olağanüstü bir görüntü yaratıp kendime hayran bırakmaktı. Altın iplikle dokunmuş, binlerce küçük, içe kıvrık Rumi desenin serpiştirildiği crimson, kırmızısı ipek elbisem, omuz başlarından hareket edip kare göğüs dekoltesini tamamladığı çizgiden göğüs altına kadar amber rengi sarkan kristal taşlarla çevrelenmişti. Anneannemin hediyesi, iri Rus amberlerinin minik yakutlarla sıralandığı gerdanlık ve bilezik de bu harika giysiyi tamamlamıştı. Elbiseyi yatağın üzerine yayarken geçmiş o gece gözlerimin önünde canlandı. Ezra'nın gizemli misafiri salon kapısında belirdiğinde yaşadığım heyecan, yine kocamla ilgili anının ortasında kendisini hatırlattığı için huzursuz oldum. Londra'da kaldığımız tarihte Victoria Albert Müzesi'nde karşılaştığım ve kendisinden kaçtığım yabancıyla New York'ta bir dost evinde yüz yüze gelmek nefesimi kesmişti. Kocama deliler gibi aşık olmama rağmen hiç tanımadığım bu erkeğin bana nasıl bu kadar tesir ettiğini, ondan niye bu kadar çekindiğimi anlayamıyordum. O gece redingotlu diğer erkeklerin aksine siyah ham ipekten prince ceket ve pantolon giymişti. Koyu buğday tenini ışıldatan bembeyaz dişlerini ortaya çıkaran sıcacık bir gülüşü vardı. Bu sürpriz karşılaşmada yosun rengi gözlerini, aradığı bir şeyi bulmuş gibi yüzümde dolaştırırken, yüzüme ateş basmış, yüreğim kanat çırpıntılarıyla çarpmaya başlamıştı. Ezra beni, Nesim'in beşikten çaldığı güzel karısı olarak tanıştırdığında, Şahnazir'in elimi hafif bir dokunuşla tutuyor gibi görünmesi tamamen aldatıcıydı. Avucumun iç kısmında kalan parmaklarının teması, tenimi derinlemesine dalayan bir ateş gibiydi. O gece masada yan yana düşmüştük. "Benden hayat boyu kaçamazsınız," demişti. "Bana inanın. Kaderimizde ortak bir şey var. Bunu siz de benim kadar biliyorsunuz. Kabul etmek istemesiniz de," diye fısıldamıştı. O gece otele dönüp yatağa girdiğimizde Nesim'in "beni bırakacakmışsın korkusu geldi" deyişi, yabancı erkeğin üzerimdeki ilgisi ve etkisini hissettiğini gösteriyordu. Sesi ne kadar yaralı çıkmıştı. İçim sızlamış, gözüm yaşarmıştı onun kırılganlığına. Yosun gözlünün kuşlarını def etmiştim yüreğimden ve Nesim'e sarılıp "yanılıyorsun" demiştim. Hem de çok. Kalbimde bir tek kıvılcım var, o da sensin. Aşk yap benimle, bir kez daha anlayacaksın. Sarıldığımızda dışarıda hızlanan kar, camlara tatlı yumuşak bir fısıltıyla dokunup pervazlardan savruluyordu. Vücudumu dışarıdan duyduğum seslerin ve aşık olduğum erkeğin nefesinin ritmine uydurup bir geceyi daha zamandan çalmak üzere sevişmiştim. Ummadığım adreslerde ve ummadığım şekilde ikidir karşıma çıkan gizemli mihracenin, onun söylediği gibi hayatımda özel bir anlamı olduğuna hiç inanmamıştım. Sonuçta hayat sürprizlerle doluydu ve her sürprizin ille de bir ilişkiyi işaret etmesi gerekmiyordu. Bu inancımda kesindim. Ta ki aylar sonra 7 Mayıs'ta Plaza'nın Oak Room'da Nesim'in organize ettiği sürpriz yaş günü yemeğinden sonra Ezra'nın evinde kutlamaya devam ettiğimiz geceye kadar. O gece turkuaz rengi, ipek bedeni serbest uçuşlarla bırakılmış, beyaz ve krem tonlarındaki muslinle giydirilmiş, göğsü V şeklinde dekolteli, çıplak omuzları sadece muslinlerin tül dokusuyla süslenmiş elbisemi giymiştim. Saçlarım yandan ayrılmış, şakağıma doğru inen vaglarla ensemde topuz yapılmıştı. Yine anneannemden hediye 3 sıra Aurora'nın incileri ve kocamın hediyesi inci bileziklerimi takmıştım. Amerika'ya geldiğimden beri bana kol kanat geren arkadaşlarıma, gösterdikleri yakınlığa ve sevgiye bir teşekkür olarak Ezra'nın piyanosunda birkaç parça seslendirmek istemiştim. O saate kadar içtiğim martini, şarap, şampanya üçlüsünün verdiği cesaretle, İstanbul'dan ayrıldığımdan bu yana ilk defa bu kadar kendimden emin, piyanonun taburesine, bana ait bir sahnede, hayali dinleyiciler arasında kendi başınaymışım hissiyle oturdum.